Ekonomi gündemi.
Türkiye'nin Sesi Radyosu Ekonomi Gündemi programından program ekibi adına ben Erdal Tanas Karagül hepinize iyi günler diliyorum. Bugün ülkelerin gelir gruplarından bahsedeceğiz. Hangi ülkenin gelir grubunu değiştiğini ve gelir grupları oluşturulurken hangi kriterlerin kullanıldığını, hangi göstergelerin kullanıldığını anlatmaya çalışacağız. Dünya Bankası her yıl 1 Temmuz'dan itibaren ülkeleri kişi başı gelirine göre hangi gelir grubunda yer aldığını, ülkelerin bulunduğu gelir grubunu değiştirip değiştirmedi, yani bir üst gelir grubuna çıktığını ya da düştüğünü ya da bir üst gelir grubunda yer alıp almadığını bir şekilde açıklamaya çalışıyor. Çünkü daha önceki yıllarda genelde gelir gruplarından bahsederken az gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler ya da zengin ülkeler. Daha önce biliyorsunuz kuzey ülkeleri ve güney ülkeleri olarak tanımlanıyordu ama şimdi kullanılan kişi başı gelir kriteri bu anlamda açıkçası ülkelerin sahip olduğu kişi başı gelire göre hangi gelir grubunda yer aldığını bize gösteriyor. Yine tabii bu her yıl güncellendiği için yani yıl içerisinde ülkelerin gayri safi milli hasılaların yanında ülkelerin kurlarındaki değişiklik de bir şekilde hem gayri safi milli hasılanın dolar bazında değişimine neden oluyor. Diğer taraftan da kişi başı gelirde bir değişikliğe neden oluyor. Dolayısıyla hani ülkeler gayri safi milli hasılayı kendi ülke paralarına göre arttırsalar bile diyelim kurlarda kendi para birimlerinin değeri düştüğünde dolara karşı bu anlamda kişi başı geliri düşebilir. Çünkü kurlardaki artış, yerel paraların dolar karşısındaki değer kaybetmesi maalesef gayri safi milli hasıla da kendi paralarına göre bir artış olsa bile uluslararası anlamda, uluslararası karşılaştırmalarda dolar bazlı kişi başı gelirde bir azalmaya neden olabilir. O yüzden yani kişi başı geliri artırmak isteyen hem gayri safi yurt içi hasılasını artıracak, diğer taraftan da kendi para birimi, yerel para birimi dolar karşısında çok fazla değer kaybetmeyecek. Hatta gayri safi milli hasılası arttığında, diyelim dolar karşısında değer kaybeden ya da kazanan paralar olduğunda kişi başı gelir bu anlamda daha hızlı artacağını söyleyebiliriz. Peki Dünya Bankası bu sınıflandırmayı nasıl yapıyor? Ya da işte kullandığı sınıflandırmaya baktığımızda düşük gelirli ülkeler, yani bu en düşük gelir grubuna sahip olan ülkeler burada yer alıyor. Burada kişi başı gelir 1035 doların altında olan ülkeler düşük gelirli ülkeler olarak tanımlıyor. Yani daha önce kullanılan belli sınıflandırmalar vardı. Mesela fakir ülkeler ağırlıklı olarak açıkçası bu grupta, yani düşük gelirli ülkeler grubunda yer alıyor. Afrika'da birçok ülkenin burada yer aldığını söyleyebiliriz. Yine düşük gelirli ülkelerin bir üst grubu ise orta gelirli ülkeler. Bu da kişi başı gelir 1036 ile 12.535 dolar arasında olan ülkeler orta gelirli ülkeler olarak tanımlanıyor. Tabii bu 1036 ile 12.500 dolar bandını göz önünde bulundurduğumuzda aslında çok geniş bir band ve Dünya Bankası'nın yaptığı sınıflandırmada en fazla ülkenin orta gelir grubunda ya da işte en çok ülkenin bu grupta yer aldığını söyleyebiliriz. O yüzden orta gelir grubu için belirlenen bu kişi başı gelir bandı, yani 1036 ile 12.500 35 dolar arası çok geniş olduğu için Dünya Bankası bunu ikiye bölüyor. Yani alt orta gelirli ülkeler, yani orta geliri alt orta gelirli ve üst orta gelirli ülkeler olarak ayırıyor. Alt orta gelirdeki bant 1036, yani orta gelirin alt dilimi olan 1036 ile 4045 dolar arasındaki ülkeler alt orta gelirli ülkeler olarak tanımlanıyor ya da sınıflandırılıyor. 4046 ile orta gelir grubun üst dilimi olan 12.535 dolar ise üst orta gelirli ülkeler burada yer alıyor ya da üst orta gelirli ülkeler bu grupta sınıflandırılıyor. Dolayısıyla bu sınıflandırmada da aslında bir adil olabilmesi için ya da ülkelerin burada hani orta gelir grubu içerisinde yer aldığında orta gelir grubunun neresinde, yani alt grubunda mı üst grubunda, bunu da ayırmak bu anlamda önemli ve bu iki grup ya da işte üst grupta diyelim yer aldığında aslında yani bir üst gelir grubu olan yüksek gelirli ülkeler grubuna girmek ya da oraya yükselmek bu anlamda çok daha şanslı. Dolayısıyla hani o bu grubu ikiye ayırmakta bu anlamda fayda var. Tabii hani örnek verecek olursak tabii Türkiye mesela üst orta gelirli ülkeler içerisinde 8 bin dolar üzerinde kişi başı geliriyle bu anlamda üst orta gelirli ülkeler içerisinde yer alan bir ülke. Tabii dediğimiz gibi Dünya Bankası yani her yıl Temmuz ayında bu gelir grubunu değiştiriyor. İşte bazı ülkeler alt gelir grubundayken ya da düşük gelir grubundayken orta gelir grubuna çıkıyor. Orta gelir grubu alt dilimden üst dilimine çıkan ülkeler var. Üst dilimden yüksek gelir grubuna çıkan ülkeler var. Bu açıkçası yani bu gelir dilimlerinin belirlenmiş olması bir anlamda ülkeler için açıkçası yani bir hedef de oluyor. Yani bir motivasyon kaynağı da oluyor. Çünkü yani işte üst orta gelir grubunda yer aldığında özellikle yüksek gelirli ülkeler grubuna girecek yani o sınırı zorladığında dolayısıyla hani hedef yüksek gelirli ekonomiler içerisinde yer almak olduğu için bu anlamda yani hem hedefleme buna göre politikalar uygulama belli amaçlar dolayısıyla bazı reformlar hayata geçirme konusunda da önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii özellikle de yani yüksek gelirli ekonomiler içerisinde yer almak, yüksek gelirli ülkeler içerisinde yer almak, yani kişi başı gelirin 12.535 dolar üzerinde olması, yani hem zenginlik anlamında yani hani işte yüksek kişi başı geliriniz var, diğer taraftan da tabii ülkeler ta gelir grubu içerisindeki o patinajdan bir şekilde çıkmış oluyor. Çünkü orta gelir grubundan yüksek gelirli ekonomiler grubuna çıkmak gerçekten çok zor. Yani hani belki düşük gelirli ülkeler grubunda yer alan ülkeler orta gelir, özellikle orta gelirin alt dilimine çok rahatlıkla hani çıkabiliyor. Orada biraz daha kolay tabii yani. Çünkü çok düşük kişi başı gelire sahip oldukları için yani oradan bir üst dilime çıkmak, yani hatta işte orta gelirin alt dilim, üst dilim belki zor olabilir. Alt dilime geçmek belki daha kolay ama orta gelire ulaştığında ülkeler yani bu alt dilimi 1036, üst dilimi 12.535 dolar. Dolayısıyla 12.500 dolar seviyesine geçmek gerçekten çok zor. Yani bir ara Türkiye 12.000 doların üzerine çıktı ama yani onun üzerine çıkmak gerçekten hem gayri safi milli hasılanızı arttıracaksınız. Gayri safi milli hasıla artıyor Türkiye'de ama işte kurlardaki diyelim değişim ya da işte dolar karşısında TL değer kaybetmez. Ortaya çıkan gayri safi milli hasıladaki meydana gelen artış bir şekilde gidebiliyor. Dolayısıyla hani uzun süre ülkeler bu orta gelir grubu içerisinde kalabiliyor, patinaj yapabiliyor. Hatta işte orta gelir tuzağı dediğimiz bölge burası açıkçası ve bu tuzağa takılmamak ya da burada çok fazla patinaj yapmamak için epeyce sanırım işte hani çalışma yapmak lazım, reform gerçekleştirmek lazım. Özellikle de ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği, yani her yıl belli oranlarda, yani orta ve yüksek seviyelerde, yani sürdürülebilir bir ekonomik büyümen olması gerekir. Artı dediğimiz gibi kurlarda, özellikle hani yerel paraların, ülkenin kendi paralarının değerinde çok fazla düşüş olmaması gerekir. Yoksa hani gayri safi milli hasıladaki artışın etkisi görülmeyebilir. Dediğimiz gibi bu gelir grubu içerisindeki hani değişiklikler her yıl raporlanıyor. Yani her yıl kimin bir üst gruba, bir alt gruba gittiğini bir şekilde görebiliyoruz ama her grupta aşağı yukarı bir değişiklik olduğunu görebiliyoruz. Ama yüksek gelirli ülkeler grubuna giren ülke sayısı bu anlamda gerçekten çok az. Yani hani burada yani orta gelir grubuna, yüksek gelir grubuna çıkmak ya da işte zengin ülkeler içerisinde yer almak gerçekten kolay değil. Mesela Sudan sahip olduğu 590 dolar kişi başı gelir ile 1035 doların altına düştüğü için alt orta gelirden düşük gelirli ülkeler grubuna girmiş oluyor. Yani alt orta gelirden düşük gelirli ülkeler içerisinde de girilebiliyor. Yani daha özellikle fakir birçok ülkenin burada yer aldığını söyleyebiliriz. Yine Tanzanya, Nepal gibi ülkeler gelirleri 1035 dolar aştığı için düşük gelirli ülkeler grubundan alt orta gelir grubuna yükseldiğini görüyoruz. Mesela Sri Lanka ve Cezayir kişi başı gelirleri 4045 doların altına düştüğü için bulundukları üst orta gelir grubundan alt orta gelir grubuna düştüklerini görüyoruz. Yani hani orta gelir grubu içerisinde de bir aşağı doğru bir hareketlilik var. Yani üst dilimden alt dilime düşen ülkelerin olduğunu söyleyebiliriz. Yine mesela Romanya üst orta gelirli ülkeler sınıfındayken kişi başı geliri 12.535 doları geçtiği için yüksek gelirli ülkeler grubuna girdiğini görüyoruz. Endonezya'nın ise 4.045 doları aştığı için alt orta gelir grubundan üst orta gelir grubuna taşınmış. Bu da gelir grupları arasındaki ülkelerin bu anlamda yer değiştirdiğini söyleyebiliriz. Türkiye ise bulunduğu üst gelir grubunda yeri değişmeyen ülkeler arasında. Hani orta gelir grubunun üst diliminde Türkiye'nin de bu anlamda hedefinin yüksek gelirli ülkeler arasına girmek olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir ara gerçekten çok yaklaşmıştı ama tabii hani dediğimiz gibi yani gayri safi milli hasıladaki artışın yanında özellikle hani dolar bazında hesaplandığı için dolar kurunda da çok fazla bir değişikliğin olmaması gerekiyor. Ya da yüksek yani TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı bu anlamda kişi başı geliri dolar bazında düşürdüğünü söyleyebiliriz. Tabii bu Dünya Bankası bunu işte ülkelerin gayri safi milli hasılasını ortalama yani yıllık olarak bir kur elde ediyor ortalama. Bunu dolara, yıllık dolar kuruna bölüyor. Ortaya bir rakam çıkıyor. Bu da o yılın kişi başı geliri. Tabii dünyada bir de tabii satın alma paritesine göre bir kişi başı gelir hesaplanıyor. Bu da yani satın alma gücünüze göre sizin ne kadarlık bir gelire sahip olduğunuzu, kişi başı gelire sahip olduğunu gösteriyor. Bu da kullanılan bir ölçüt ama esas olarak yani düz diyelim mantıkla gayri safi milli hasılanın dolar bazındaki ya da nüfusa böldüğünüzde ki elde ettiğiniz kişi başı gelir bir şekilde hani ülkeler hakkında ortalama bir fikir verdiği için ağırlıklı olarak ülkeler, uluslararası kurumlar kişi başı geliri kullanırım. Bu anlamda söyleyebiliriz ve bununla da bu ülke sınıflandırılmasını Dünya Bankası yapıyor. Tabii bu yıl 2020 yılı bu anlamda az önce bahsettiğimiz o ülkeler arasındaki gelir değişikliğinin belki de en fazla gerçekleşecek yıl olacak gibi gözüküyor. Yani özellikle sınıra yakın yani o gelir dilimlerin alt sınırlarına ya da üst sınırlarını da göz önünde bulundurduğumuzda sınıra yakın bölgelerde bulunan ülkelerin bazı ülkelerin düşeceğini yani diyelim orta gelirin alt diliminde ise düşük gelirli ülkeler grubuna düşme ihtimali var. Yine Orta gelirin üst diliminde ise orta gelir alt dilimine düşme ya da yüksek gelirli gruplar içerisinde yer aldıysa geçen yıl ya da işte çok böyle sınırda yüksek gelirli ekonomiler ya da zengin ülkeler içerisinde yer aldıysa bu anlamda da ekonomik büyümeye bağlı olarak ya da işte büyüme hızına bağlı olarak kendi yerel paralarının dolar karşısındaki değer kaybına bağlı olarak büyük bir değişikliklerin olacağını söyleyebiliriz. Çünkü koronavirüs nedeniyle aslında hani ekonomiler daraldı. Her yani ülke ekonomileri daraldı. Gayri safi milli hasılalar düştü. Bu da açıkçası kişi başı gelirde önemli değişikliklere neden olacağını tahmin ediyoruz. Hele tabii bir de yani kurlarda bir değişiklik olduğunda, bu yerel paralar değer kaybettiğinde bunun etkisi daha da katmerleşecek. Çünkü inanılmaz daralmalar oldu, rekor daralmalar oldu. Hatta o öyle mesela bazı ülkelerdeki daralma 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük daralma olarak ortaya çıktı ya da tarif edildi. İşte yakında 2008'de küresel ekonomik krizinde ekonomiler daraldı ama 2008 küresel ekonomik krizle karşılaştırılmayacak kadar bir ekonomik daralmadan bahsedildi. İşte mesela bazı ülkelerin ticarette büyüdüğünü, ihracatla büyüdüğünü göz önünde bulundurduğumuzda ihracatın katkısının işte azaldı, ortadan kalktığı bir dönem oldu. İşte bazı ülkelerin turizmle büyüdüğünü göz önünde bulundurduğumuzda turizm gelirlerinde gerçekten önemli azalmalar oldu. Çünkü işte birçok ülke kapanmak zorunda kaldı. Ticaret kapandı, azaldı, ekonomiler daraldı. Bu da gayri safi milli hasıla rakamlarına gerçekten olumsuz yansımış oldu. Bu da önümüzdeki yani yıl hesaplandığında, bu gelir grupları yeni sınıflandırılması yapıldığında yani büyük bir değişikliğin olduğunu bir şekilde görmüş olacağız. Tabii burada karlı ülkeler var ya da bu süreçte avantajlı ülkeler de var. Yani bu süreçte yani belli bir dönem yani özellikle ikinci çeyrek dönemde birçok ülke olumsuz etkilendi. Yani dünyanın birçok ekonomilerinin en diyelim yoğunlukla olumsuz etkilendiği dönem ikinci dönem ama içinde bulunduğumuz son çeyrekteki bu toparlanma durumu yani iyi toparlanan ticaretini artıran diyelim ihracatına yeniden ivme kazandıran sağlık sistemi diyelim güçlü olan finansal anlamda çok zorluk yaşamayan yani daha doğrusu ekonomik anlamda hani kırılganlığı az olan ülkeler bu toparlama sürecini iyi yönetebilirlerse ya da işte hep ekonomide bahsediyoruz V tipi bir toparlama var ve bu toparlanmayı avantaja çevirdiklerinde gerçekten hem ekonomik büyümelerini arttırma hem de gayri safi milli hasılalarını arttırma dolayısıyla hani bir kırılganlıkların olmaması da hani kurlarda da kendi yerel paralarının dolar karşısında çok fazla değer kaybetmeyeceğini de tahmin ediyoruz. Bu açıkçası hem kendi kişi başı gelirlerinin artacağı anlamına geliyor. Diğer taraftan da bu avantajı olmayan, yani ticaret yapamayan, ihracatı düşen, sağlık sisteminde problem olan, birçok finansal sıkıntısı olan, diyelim cari açığı olan, bütçe açığı olan, kamu borcu yüksek olan ülkeler için yani onlarla karşılaştırdığımızda onlar diyelim belli sorunlarla uğraşırken bu sorunları olmayan ülkelerin sahip olduğu avantajlarla bir anlamda aralarındaki farkı artıracağını söyleyebiliriz. Ve belki de özellikle orta gelir grubu içerisinde yer alan, uzun süre burada bulunan ya da işte yüksek gelirli ekonomiler ve gelir grubuna girmede hani sınırda bulunan ülkeler için aslında bu patinajdan çıkma ya da tuzaktan kurtulma konusunda da önemli bir avantajları olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunların yanında özellikle diyelim ihracatını arttırıyor ama işte ihracatı arttırmada Ar-Ge'si yüksekse, katma değerli üretimi yüksekse bu anlamda işte belli bir bağımlılığı varsa Türkiye gibi enerjide bağımlılığı varsa bunu düşürüyoruz. Hani yapısal anlamda da yani bu sorunlarını çözdüğünde açıkçası hedeflediği gelir grubuna girme konusunda önemli bir avantaj elde edecektir. Dolayısıyla yani normal zamanlarda herkesin büyüdüğü ya da herkesin gayri safi milli hasılasını arttırdığı, kişi başı geliri arttığı dönemlerde ülkelerin birbirini yakalaması bazen zor olabilir. Ama bu durumlarda ya da olağanüstü durumlarda böyle ekonomik konjüktürün daraldığı dönemlerde sorunu olmayan ya da hazırlıklı olan bu krizleri ekonomik anlamda, siyasi anlamda hızlı bir şekilde çözebilen, bunu kendisine avantaj edinen ülkeler gerçekten büyük bir avantaj elde edecektir ve dediğimiz gibi yani orta gelir grubunda ise yüksek gelir grubuna ya da işte orta gelir grubunun alt diliminde ise orta gelirin üst dilimine çıkma konusunda önemli bir fırsat elde etmiş olacaktır. Bizim gibi ülkeler de bu anlamda hem biz son birkaç yıldır orta gelir grubunun üst dilimindeyiz. Yani hem oradan çıkabilme, zengin ülkeler içerisinde yer alabilme konusunda da bizim gibi ülkelerin de özellikle gelişmekte olan ülkelerin de bu anlamda önde önemli bir fırsat olduğunda söyleyebiliriz ve bu fırsatı da gerçekten hani değerlendirmek gerekiyor. Çünkü hani burada olmak, orta gelir grubu içerisinde yer almak sürekli olarak bir kırılganlıklar da beraberinde getiriyor ya da işte derecelendirme notu verildiğinde işte ülkenin hangi gelir grubuna yer aldığı önemli ya da ülke algısı anlamda hangi gelir grubu içerisinde yer aldığı önemli. Dolayısıyla yüksek gelirli ekonomiler içerisinde yer almak gerçekten bu anlamda birçok sorunun halledilmesine, ülkelerle ilgili olumsuz algıların giderilmesine, yapısal anlamda da birçok sorunun çözülmesine önemli ölçüde katkı yapacağını söyleyebiliriz. Evet, bu haftaki programın sonuna geldik. Haftaya başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Ekonomi Gündem programından hepinize sağlıklı ve iyi günler diliyorum.
Ekonomi Gündemi.